Ayrım 2. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf. Sayfa 16. İnsanların savaştan önce yemekli toplantılarda çok yavaş da olsa bu gibi şeyler mırıldandıklarını düşünmek o denli gülünçtü ki kendimi tutamayıp kahkahayı bastım ve gülmemi çimenliğin ortasında kuyruksuz haliyle biraz garip görünen zavallı Manx kedisine işaret ederek açıklamak durumunda kaldım. Acaba gerçekten böyle mi doğmuştu, yoksa kuyruğunu bir kazada mı yitirmişti? Manx adasında bulundukları söylenen kuyruksuz kedilerden sanılandan daha az vardır. Bu tuhaf bir hayvandı, güzel olmaktan çok yabansıydı. Bir kuyruğun böylesine bir değişiklik yaratması ne şaşırtıcı. Bir toplantı sona erip oradakiler paltolarını ve şapkalarını aramaya koyulduklarında neler söylenir bilirsiniz. Bu toplantı ev sahibinin konukseverliği sayesinde öğleden sonra geç saatlere dek sürmüştü. Güzelim Ekim günü solup giderken geçtiğim caddede ağaçlardan yapraklar dökülüyordu. Kapılar bir bir yavaşça ardımdan kapanıyor gibiydi. Sayısız görevli, iyi yağlanmış kilitlere sayısız anahtar sokuluyordu. Hazine dairesi bir geceliğine daha güvence altına alınıyordu. Caddenin sonunda adını unuttuğum bir yol çıkar karşınıza. Doğru yerden saptığınızda Fernham'a götürür. Ama daha çok zamanımız vardı. Akşam yemeği 7:30'dan önce değildi. Öylesine bir öğle ziyafetinden sonra insan akşam yemeği olmadan da yapabilirdi. Bir şiirden küçük bir parçanın insanın zihnine takılıp yol boyunca bacakları uygun bir ritimde hareket ettirmesi çok gariptir. Harikulade bir gözyaşı düştü kapıdaki tutku çiçeğinden. Geliyor kumrum, sevgilim. Sözcükleri hızla Headingley'e doğru yürürken kanımda şarkıya dönüşüyordu. Sonra da öbür ölçüye geçerek suların çarpıp çalkalandığı setin olduğu yerde şu şarkıyı tutturdum. Yüreğim yuvası diri bir sürgünde, şarkıcı bir kuş, yüreğim bir elma ağacı. Ne şairlermiş diye bağırdım insanın alacakaranlıkta yaptığı gibi yüksek sesle, ama ne şairler. Sanırım kendi çağımız adına duyduğum bir tür kıskançlıkla bu tür karşılaştırmaların tüm saçmalığına ve aptallığına karşın ister istemez düşünmeye devam edip acaba Tennyson ve Christina Rossetti'nin o dönemdeki büyüklüklerine ulaşmış günümüzden iki şair adı verilebilir mi diye sordum kendi kendime. Köpüren sulara bakarken kuşkusuz bu olanaksız dedim kendime. O şiirin kişiyi bu denli sarmasının, kendinden geçecek denli heyecanlandırmasının asıl nedeni bir zamanlar yaşanılan bir duyguyu, örneğin savaştan önceki ziyafetlerde yüceltmesi, öyle ki kişi bu duygunun ne olduğunu anlamaya çalışmadan ya da bugün sahip olduğu başka bir duyguyla karşılaştırmadan kolaylıkla bildik bir biçimde tepki gösterebiliyor. Ama yaşayan şairler içimizde şu anda yaratılmakta olan ve hemen bize dayatılan bir duyguyu dile getiriyorlar. Her şeyden önce kişi onu tanıyamıyor. Çokluk bir nedenden dolayı ondan ürküyor. Onu pür dikkat izleyip kuşkuyla ve kıskançlıkla o eski bildik duyguyla karşılaştırıyor. Modern şiirin güçlüğü buradan kaynaklanıyor. Ve bu güçlük nedeniyle kişi herhangi iyi bir modern şairden iki mısradan fazlasını anımsayamıyor. Bu nedenle belleğim beni terk ettiği için karşılaştırma malzeme eksikliğinden tıkandı. Peki ama diye düşüncemi sürdürdüm. Headingley'e doğru yürürken yemekli toplantılarda sessizce mırıldanmaktan neden vazgeçtik? Alfred şarkısını neden kesti? O geliyor kumrum, sevgilim. Christina neden artık yanıtlamıyor? Yüreğim hepsinden daha mutlu. Çünkü sevgilim yanımda. Suçu savaşta mı aramalıyız? 1914 Ağustos'unda silahlar ateşlendiğinde kadınların ve erkeklerin yüzleri birbirlerini bütün çıplaklıklarıyla görmüşlerdi de aşk ölmüş müydü? Kuşkusuz yöneticilerimizin yüzlerini silahların ateşinde görmek özellikle eğitim konusundaki hayalleri ile kadınlar açısından çok şaşırtıcı olmuştu. Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı o denli çirkin, o denli sersem görünüyordu ki. Ama suçu neye ya da kime yüklersek yükleyelim, Tennyson ve Christina Rossetti'nin sevdiklerinin gelişini öylesine tutkuyla şiirleştirmeleri bugün artık eskisinden çok daha az rastlanan bir şey. Kişinin yalnızca okuyup, izleyip, dinleyip anımsaması yeterli. Ama neden suçluyoruz? Bunlar birer hayalse, neden hayallerin yerine gerçeği koyan felaketi, ne olursa olsun, yüceltmiyoruz? Çünkü gerçek, bu noktalar gerçeği ararken, Fernham'a dönen yolu kaçırdığım anı gösteriyor. Evet, gerçekten, hangisi gerçek, hangisi hayaldi diye sordum kendime. Örneğin, alacakaranlıkta kırmızı perdeleriyle, belirsiz ve süslü, sabah ise ayakkabı bağları ve tatlılarıyla kaba, kırmızı ve bakımsız görünen bu evlerin gerçeği neydi? Şu anda üzerlerini örten sisin altında açık seçik görünmeyen ama güneş ışığında altın sarısı ve kırmızı olan nehir, nehir boyunca uzanan bahçeler ve söğütler, bunlardan hangisi gerçek, hangisi hayaldi? Sizi düşüncelerimin inişlerini çıkışlarını takip etmekten kurtarıyorum. Çünkü Headingley yolunda bir çözüm bulunamamıştı. Benim de bir süre sonra saptığım yolun yanlışlığının farkına varıp adımlarımı yeniden Fernham'a yönelttiğime lütfen inanın. Daha önce söylediğim gibi bir Ekim günüydü. Mevsimi değiştirip bahçelerden sarkan leylakları, çiğdemleri, laleleri ve ilkbahar çiçeklerini anlatarak kurmaca yazının dürüst adını tehlikeye sokmaya ve sizin saygınızı yitirmekle cezalandırılmaya cesaret edemem. Kurmaca yazın gerçek durumlara bağlı kalmalıdır. Ve gerçek durumlar ne denli doğruysa kurmaca yazında o denli iyi olur. Bize söylenenler bu. Bu nedenle mevsim hala sonbahardı ve yapraklar hala sarıydılar ve dökülüyorlardı. Belki artık akşam olduğundan, dakik olmak gerekirse 7:23 geçiyordu ve hafif bir esinti, kesin olmak gerekirse güneybatıdan, çıktığından öncesinden daha hızlı dökülüyorlardı. Ama bütün bunlara karşın ortada garip bir şey dönüyordu. Yüreğim yuvası diri bir sürgünde, şarkıcı bir kuş, yüreğim dalları meyvelerle yüklü bir elma ağacı. Leylakların çiçeklerini bahçe duvarlarından sarkıttıkları, kelebeklerin bir bu yana bir o yana uçuştukları ve çiçek tozlarının havada asılı kaldıkları imgelemin, bu tabii ki yalnızca bir imgelemdi, budalalığından sorumlu olan belki de Christina Rossetti'nin sözcükleriydi. Bir esinti çıkmıştı, ne yönden bilmiyorum, ama henüz tam gelişmemiş yaprakları öyle bir havalandırmıştı ki ortalık kurşuni parıltılarla dolmuştu. Renklerin yoğunlaşıp mor ve altın sarısının pencere camlarında coşkun bir yüreğin atışları gibi tutuştuğu saatlerdi. Herhangi bir nedenle dünyanın güzelliği hemen ardından solmak üzere ortaya serildiğinde, bu noktada bahçeden içeri girdim çünkü kapı akılsızca açık bırakılmıştı ve görevliler ortalıkta gözükmüyorlardı. Dünyanın güzelliği solmadan az önce iki ayrı çehreye sahiptir. Biri neşedir, öteki ise insanın yüreğini delen acı. Fernham bahçeleri vahşi ve açık, ilkbahar alacakaranlığında önümde uzanıyordu ve uzun otların arasında gelişi güzel oraya buraya serpiştirilmiş zerrinler ve çan çiçekleri vardı. Belki düzenli değillerdi, belki de en uygun zaman da değildi. Ama rüzgarın esintisine tutulmuş, sallanarak köklerini yukarıya çekiyorlardı. Binanın bol kırmızı tuğla dalgalarının ortasında gemi pencereleri gibi yuvarlak pencereleri, hızlı ilkbahar bulutlarının koşuşturması altında limon sarısından gümüş rengine dönüşüyordu. Hamakta biri vardı, bir başkası, ama bu ışıkta onlar tahminen çıkartılan, el yordamıyla görülen hayaletlerdi yalnızca. Çimenlerin üzerinde yürüyordu. Kimse onu durdurmayacak mı? Ve sonra terasta hava almak için dışarıya çıkmış, bahçeye şöyle bir bakmak istermiş gibi görünen iki büklüm, heybetli ama alçak gönüllü bir insanın görüntüsü belirdi. Bu geniş alnı, eski püskü giysileriyle ünlü kadın edebiyatçı J.H.'nin ta kendisi olabilir miydi? Her şey karanlıktı ama belirgindi de. Sanki alacakaranlığın bahçenin üzerine örttüğü tül, bir yıldız ya da bir kılıçla ikiye ayrılmış, sanki korkunç bir gerçek, her zamanki usulüyle bir şimşek gibi parlayarak ilkbaharın bağrından kopup ortalığa saçılmış gibi. Çünkü gençlik. Çorbam gelmişti. Büyük yemek salonunda akşam yemeği dağıtılıyordu. Mevsim ilkbahar olmaktan çok uzaktı. Gerçekte bir Ekim akşamıydı. Herkes büyük yemek salonunda toplanmıştı. Yemek hazırdı. Önce çorba geldi. Sade et suyu. Bunda imgelemi canlandıracak hiçbir şey yoktu. Şeffaf sıvının ardında tabakta olabilecek her türlü desen görülebilirdi. Ama desen yoktu. Tabak tek renkliydi. Sonra patates ve yeşil sebze eşliğinde sığır eti geldi. Bu gösterişsiz üçlü, çamurlu bir pazarda asılı sığır butlarını, uçları sararıp kıvrılmış lahanaları, pazarlıkları ve fiyat kırmaları, pazartesi sabahları fileleriyle kadınları getiriyordu akla. İnsan doğasının günlük yemek gereksiniminden yakınmak için ortada hiçbir neden yoktu. Çünkü sunulan öğün yeterliydi ve maden işçileri şüphesiz daha azıyla yetinmek zorundaydılar. Kremalı bir tatlı ve kuru erik kondu önümüze derken. Her kim kremalı tatlı ile güzelleştirilmiş de olsa kuru eriğin bir cimrinin yüreği gibi tel tel olmuş kas katı bir sebze olmasından ve 80 yıl kendilerini şaraptan ve sıcaktan yoksun bırakıp yoksullara hiçbir şey vermeyen cimrilerin damarlarında akanın benzeri bir sıvı salmasından yakınırsa, yardımseverlikleri kuru eriklere bile uzanan kişilerin var olduğunu düşünmesi gerekir. Peksimet ve peynir geldiğinde su sürahisi serbestçe elden ele dolaştırıldı. Çünkü peksimet doğası gereği kupkuruydu ve yemektekiler de sapına dek peksimettiler. Hepsi bu kadardı, yemek bitmişti. Herkes sandalyesini geriye itti. Açılır kapanır kapılar şiddetle ileri geri gidip geldiler. Kısa bir süre içinde salon her türlü yemek artığından arındırılmıştı bile. İngiltere gençliği kapılara çarpa çarpa, şarkılar söyleye söyleye geçip merdivenleri tırmandı. Bir konuk, burada bir yabancı. Çünkü burada, Fernham'de, Trinity, Somerville, Girton ya da Newham ve Christchurch'tekinden daha çok hakkım yoktu. Yemek iyi değildi. Ya da, şimdi Mary Seton ile birlikte odasında oturuyorduk, burada tek başımıza yemek yiyemez miydik diyebilir miydi? Böyle demiş olsaydım, yabancılara kendini neşe ve cesaret dolu bir görüntü içinde sunan bir evin idaresine burnumu sokmuş olurdum. Hiç kimse böyle bir şey söyleyemezdi. Gerçekten sohbet bir süre duruldu. Kalbi, bedeni ve aklı birkaç milyon yıl sonra olacağı gibi ayrı bölmelerde bulunmayıp henüz birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olan insan yapısı düşünüldüğünde iyi bir akşam yemeğinin iyi bir sohbet açısından önemi çok büyüktür. Kişi iyi bir yemek yememişse iyi düşünemez, iyi sevemez, iyi uyuyamaz. Bel kemiğindeki ışık sığır eti ve kuru erikle yanmaz. Herhalde hepimiz cennete gideriz ve Van Dyck umarız ileriki köşede bizi bekliyordur. İşte sığır etiyle kuru eriğin gün bitiminde uyandırdığı kısıtlayıcı ve belirsiz zihinsel konum budur. Neyse ki arkadaşımın kendisi fen bilgileri öğretir, içinde şişman bir şişeyle birkaç küçük bardağın durduğu bir dolabı vardı da, ama öncesinde dil balığı ve keklik yenmiş olmalıydı. Şömineye sokulup günlük yaşamın zararlarını onarabildik. Birkaç dakikaya kalmadan belirli bir kimsenin yokluğunda akla gelen ve tabii o kimseyle yeniden bir araya gelindiğinde mutlaka konuşulması gereken merak ve ilgi uyandırıcı tüm konuların arasında özgürce dolaşarak biri evlenmiş, diğeri evlenmemiş, biri bunu, diğeri şunu düşünüyormuş, birinin durumu umulanın aksine çok düzelmiş, diğerinin ise şaşırtıcı biçimde kötülemiş. İçinde yaşadığımız hayret verici dünyanın yapısı ve insan doğası üzerine bu tür hazım konuşmalarının doğal olarak yarattığı düşüncelere dalmıştık. Ama bütün bunlar konuşulurken ben, utanarak, kendiliğinden harekete geçip her şeyi kendine özgü bir sona doğru ilerleten bir akımın farkına vardım. İspanya'dan ya da Portekiz'den, bir kitaptan ya da yarış atından söz ediyor olabilirdik. Ama tüm söylenenlerin gerçek ilgi noktası bu değil. 500 yıl önce yüksek bir damın üzerinde duran duvarcılardı. Krallar ve soylular koca torbalarla hazinelerini getirip toprağın altına boşaltıyorlardı. Bu görüntü sonsuz biçimde aklımda yineleniyordu ve zayıf ineklerden, çamurlu çarşıdan, solgun çimenlerden ve yaşlıların lif lif olmuş yüreklerinden oluşan bir başka görüntünün yerini alıyordu. Bu iki görüntü ne denli saçma, bağlantısız ve ilişkisiz olursa olsun, sonsuz biçimde bir araya gelip çatışıyor ve beni tümüyle esir ediyordu. Tutulacak en iyi yol, Tabii eğer konuşmanın tümüyle rayından çıkması istenmiyorsa, aklımdakilerin hepsini havayla temas ettirmekti. Belki böylece biraz şansın da yardımıyla solar ve Windsor'da mezarı açılan ölü kralın kafası gibi toz olup dağılıp giderdi. Kısacası Miss Sutton'ı yıllardır kilisenin damında dolaşıp duran duvarcılardan, toprağın altına döktükleri altını ve gümüşü sırtlarında taşıyan krallardan, kraliçelerden ve soylulardan söz ettim. Sonra da zamanımızın para babalarının nasıl gelip öbürlerinin külçe ve biçimsiz altın kütleleri serdikleri yerlere tahminen çekler ve bonolar yatırdıklarını söyledim. Bütün bunlar orada, o fakültelerin altında yatıyor dedim. Ama burada, içinde oturduğumuz şu fakültenin gösterişli kırmızı tuğlaları ve bahçesinin vahşi, bakımsız otları altında neler vardı acaba? İçinden yemeğimizi yediğimiz düz renkli porselenlerin ve durdurmaya fırsat kalmadan bu da ağzımdan çıktı, sığır etinin, kremalı tatlının ve kuru eriklerin gerisindeki güç neydi? Evet dedi Mary Sutton, yaklaşık 1860 yılında, ah ama o öyküyü sen de bilirsin dedi, sanırım bu tekrardan sıkılmış olarak, gene de anlattı. Odalar kiralanmış, komiteler kurulmuştu, zarflar postalanmış, bildiriler kaleme alınmıştı. Toplantılar düzenlenmiş, mektuplar okunmuştu. Falanca kişi falanca miktar para vaat ediyor. Buna karşın bayan nokta nokta tek kuruş bile vermeyecek. Saturday Review çok kabalık etmişti. Yapılacak hizmetleri karşılamak için nasıl bir fon oluşturabiliriz? Bir kermes mi yapsak? Ön sırada oturacak güzel bir kız bulunamaz mı? Bu konuda John Stuart Mill ne demiş bir bakalım. Birileri nokta noktanın yazı işlerini bir mektup basmaya ikna edemez mi? Lady nokta noktaya bunu imzalatamaz mıydık? Lady nokta nokta kent dışında. Bu işler 60 yıl önce muhtemelen bu biçimde yapılmıştı. Ve müthiş bir çaba gerektirmiş ve müthiş zaman almıştı. Ve ancak uzun mücadeleler sonunda ve büyük güçlükler altında 30 bin poundu bir araya getirebilmişlerdi. Bize en az 30 bin pound talep etmemiz söylendi. Büyük Britanya, İrlanda ve sömürgelerde bu türün yegane üniversitesi olacağı ve erkek okulları için çok daha fazla miktarların ne kadar kolay toplandığı da düşünürse pek büyük bir rakam değil. Ancak kadınların eğitim görmesini yürekten isteyenlerin azlığı göz önüne alınırsa toplanması zor bir rakam. Lady Stephen, Life of Miss Emily Davis. İşte bu yüzden bizim şarabımız ve kekliğimiz ve başlarının üzerinde bakır tepsiler taşıyan uşaklarımız olamaz dedi Mary Sutton. Koltuklarımız ve ayrı ayrı odalarımız olamaz. Yaşamın tatlı yanları dedi bir kitaptan okuyarak, beklemeli. Toplanabilen her kuruş bina yapımı için bir kenara kondu ve her türlü rahatlık bir süre için ertelendi. R. Strachey, The Cause. Tüm o kadınların yıllarca çalışıp gene de 2000 poundu bir araya getirmekte zorlandıklarını ve onca gayretlerine karşın 30 bin pound bulmak için nasıl daha da zorlandıklarını düşününce kendi cinsimizin yerilecek yoksunluğuna öfkelendik. Annelerimiz o zamanlar bizlere servet bırakmalarını engelleyecek ne gibi işlerle uğraşıyorlardı acaba? Burunlarını mı pudralıyorlardı? Vitrinlere mi bakıyorlardı? Monte Carlo'da güneş altında gösteriş mi yapıyorlardı? Şöminenin üzerinde birkaç fotoğraf vardı. Mary'nin annesi, eğer fotoğraftaki oysa, boş zamanlarında avarenin biri olabilirdi. Bir kilise papazından 13 çocuğu olmuştu. Ama eğer öyleyse, sefih ve harcanmış yaşamının zevkleri yüzünde çok az iz bırakmıştı. Sıradan bir vücudu vardı. Büyük bir işlemeli taş iğneyle tutturulmuş, ekose bir şala sarınmış yaşlı bir hanım. Hasır bir iskemleye oturmuş, uzun tüylü kulakları olan bir köpeği kameraya baktırmaya çalışıyordu. Yüzünde flaşlar patlar patlamaz, köpeğin hareket edeceğini bilen birinin gergin ama hoşnut ifadesi vardı. Şimdi eğer onun bir işi olmuş olsaydı, ya bir suni ipek fabrikatörü, ya da borsadaki para babalarından biri olmuş olsaydı, Furnham'e 200 ya da 300 bin dolar bırakmış olsaydı, biz bu akşam burada rahatça oturuyor olabilirdik. Ve sohbetimizin konusu arkeoloji, botanik, antropoloji, fizik, atomun yapısı, matematik, astronomi, relativite ya da coğrafya olabilirdi. Mrs. Sutton, annesi ve onun annesi büyük paralar kazanma sanatını öğrenmiş olsalardı ve babaları ve büyük babaları gibi kendi cinsiyetlerinden olanların kullanımına göre düzenlenen burslar, ödüller ve öğretim üyelikleri oluşturmak üzere para bırakmış olsalardı, biz burada akşam yemeğinde rahatlıkla av eti yiyip şarap içiyor olabilirdik. Bol keseden bahşedilmiş mesleklerden birinin korumasında geçecek onurlu ve güzel bir yaşama hiç de yersiz olmayan bir güvenle bakabilirdik. Araştırıyor ve yazıyor olabilirdik. Dünyanın saygı değer köşelerinde avare gezinebilirdik. Pantheon'un basamaklarında düşünceli düşünceli oturuyor ya da sabah 10'da büroya gidip biraz şiir yazmak için saat 4'te rahat rahat eve dönüyor olabilirdik. Ne var ki Mrs. Sutton ve benzerleri 15 yaşında iş yaşamına atılmış olsalardı Mary olmamış olurdu. Bu savın taşıdığı engel buydu. Bu konuda Mary'nin ne düşündüğünü sordum. Perdelerin arasından sakin ve nefis bir Ekim gecesinde sararan ağaca takılmış bir iki yıldız görülüyordu. Bir kalem darbesiyle Furnham'a 50 bin pound kadar bağışlanabilmiş olması için havasının ve keklerinin güzelliğini öve öve bitiremediği İskoçya'daki oyunlarının ve kavgalarının anısından ve kendi payından vazgeçmeye hazır mıydı? Çünkü bir fakülteye bağışta bulunmak ailelerin tümüyle baskı altına alınması demekti. Hem bir servet yapmak hem de 13 çocuk dünyaya getirmek. Hiçbir insan buna dayanamazdı. Olguları ele alalım dedik. Her şeyden önce bebeğin doğmasına kadar geçen 9 ay. Sonra bebek doğuyor. Ardından bebeğe meme vermekle geçen 3-4 ay. Bebek memeden kesildikten sonra da onunla oynamakla geçen bir 5 yıl. Herhalde çocukları başıboş sokağa bırakamayız. Onların Rusya'da başıboş sokaklarda dolaştıklarını görenler bunun hoş olmadığını söylüyorlar. İnsanlar insan kişiliğinin 1 ve 5 yaşları arasında biçimlendiğini de söylüyorlar. Eğer Mrs. Sutton para kazanıyor olmuş olsaydı, oyunlarla ve kavgalarla ilgili ne gibi anıların olurdu diye sordum. İskoçya güzel kekleri ve havası ve diğer şeylerle ilgili ne bilebilirdin? Ama bu soruları sormak yararsız, çünkü sen hiçbir zaman var olamazdın. Dahası Mrs. Sutton ve annesi ve onun annesi büyük servetler yapıp bunu fakülte ya da kitaplık temellerinin altına yatırmış olsalardı ne olurdu diye sormak da eşit ölçüde yararsız. Çünkü her şeyden önce para kazanmak onlar için olanaksızdı. Ve olanaklı olmuş olsaydı bile yasalar kazandıkları paranın kendilerine kalmasına izin vermiyordu. Ancak son 45 yılda Mrs. Sutton'ın birkaç kuruşu olmuştu. Ondan önceki 100 yıllar boyunca kazandıkları kocasının malı sayılırdı. Mrs. Sutton ve annelerini belki de bu düşünce borsanın dışında tutmuştu. Şöyle demiş olabilirlerdi: kazandığım her kuruş elimden alınıp kocamın anlayışına göre elden çıkarılacak. Belki Balliol ya da King's'te burslar oluşturmakta kullanılacak. Bu yüzden para kazanma olanağım olsa bile para kazanmak beni pek ilgilendiren bir mesele değil. Ben en iyisi o işi kocama bırakayım. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.